Ayrım 40.
Osmanlı Devleti, Osmanlı ülkesinde oturan yabancılara karşı yargı hakkını uygulayamadı. Osmanlı vatandaşlarından aldığı vergiyi yabancılardan alması engellenmiş bulunuyordu. Devletin varlığını kemiren ve kendi sınırları içinde yaşayan azınlıklarla ilgili tedbirler alması mümkün değildi. Osmanlı Devleti kendisini kuran temel unsurun Türk milletinin insanca yaşamasını sağlayacak tedbirleri alma bakımından da engellenmişti. Memleketi imar edemez, demir yolu yaptıramazdı. Hatta okul yaptırmakta bile serbest değildi. Bu gibi durumlarda yabancı devletler hemen işe karışırlardı. Osmanlı hükümdarları ve çevresindeki yakınları debdebe ve gösteriş içinde yaşayabilmek için memleket ve milletin bütün servet kaynaklarını kuruttuktan başka milletin her türlü çıkarlarını feda etmek, devletin haysiyet ve şerefini ayaklar altına almak suretiyle birçok dış borçlar yapmışlardı. O kadar ki devlet bu borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiş, dünya gözünde müflis sayılmıştı. Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı. Efendiler, mirasçısı olduğumuz Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri, fazileti ve haysiyeti kalmamıştı. Devletler arası hukukun dışında tutulmuş, sanki himaye ve korunmaya muhtaç bir duruma gelmiş gibi kabul ediliyordu. Geçmişteki hoşgörülüğün ve yapılan yanlışların sorumlusu biz olmadığımıza göre, yüzyılların birikmiş hesapları bizden sorulmamak gerekirken, bu konuda da dünya ile karşı karşıya gelmek bize düşmüştü. Milleti ve memleketi gerçek istiklal ve hakimiyetine sahip kılmak için bu güçlüğe ve fedakarlığa da katlanmak bizim üzerimize yüklenmişti. Ben mutlaka olumlu bir sonuç alınacağından emindim. Türk milletinin varlığı için, istiklali için, hakimiyeti için ne pahasına olursa olsun elde etmeye ve sağlamaya mecbur olduğu hakların dünyaca tanınacağından asla şüphem yoktu. Çünkü gerçekte bu haklar kuvvetle, liyakatle, fiili ve maddi olarak elde edilmişti. Konferans masasında istediğimiz zaten elde edilmiş olan bu hakların usulünce ifade ve onaylanmasından başka bir şey değildi. İsteklerimiz açık ve tabii haklarımızdı. Bundan başka haklarımızı kazanmak ve korumak için kudretimiz de vardı, kuvvetimiz de yeterliydi. En büyük kuvvetimiz, en güvenilir dayanağımız, milli hakimiyetimizi kavramış, onu fiili olarak halkın eline vermiş ve halkın elinde tutulabileceğimizi fiilen ispatlamış olmamızdı. İşte bu düşüncelerle konferansın gidişini soğukkanlılıkla takip ediyor ve ortaya çıkan terslikleri gereğinden fazla önem vermiyordum. Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek. Efendiler, saltanatın kaldırılması ve hilafet makamının yetkisiz kalışı üzerine halkla yakından temasa geçmek, halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce ve eğilimlerini bir daha incelemek önem kazanıyordu. Bunun dışında meclis son yılına girmiş bulunuyordu. Yeni seçim dolayısıyla hukuk cemiyetini siyasi bir parti durumuna getirmeye karar vermiştim. Barış gerçekleşince cemiyet teşkilatımızın siyasi bir partiye dönüşmesini gerekli buluyordum. Bu konuda da doğrudan doğruya halkla görüşüp konuşmayı yararlı sayıyordum. Zaferden sonra eğitimle uğraşmaya başlayan ordumuzu da yakından görmek istiyordum. İşte bu maksatlarla Batı Anadolu'da bir gezi yapmak üzere 14 Aralık 1923 tarihinde Ankara'dan hareket ettim. Eskişehir'den başlayarak İzmit, Bursa, İzmir ve Balıkesir'de halkı uygun yerlerde toplayarak uzun sohbetlerde bulundum. Halkın bana diledikleri gibi serbestçe sorular sormasını istedim. Sorulan sorulara cevap olmak üzere 6 saat 7 saat süren konferanslar verdim. Saygıdeğer efendiler, hemen her yerde halkın anlamak istediği hususlardan dikkati çeken noktalar şunlardı. Lozan Konferansı ve sonucu Milli Hakimiyet ve Hilafet Makamı, bunların durumları ve ilişkileri bir de kurmak niyetinde olduğum anlaşılan siyasi parti. Lozan Konferansı görüşmelerini her yerde özetleyerek olduğu gibi anlatıyordum. Olumlu sonuç alınacağı hakkındaki inancımı da belirterek milletin endişesini gidermeye çalışıyordum. Milli Hakimiyet ve Hilafet Makamı'nın durumları ile ilişkileri. Halkın Milli Hakimiyet ve Hilafet Makamı'nın durumları ile bunların ilişkileri konusunda merak ve endişeye kapılmakta hakkı vardı. Çünkü meclis 1 Kasım 1922 tarihli kararıyla şahıs hakimiyetine dayanan devlet şeklinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak ve ebedi olarak tarihi karıştığını ilan ettikten sonra bir takım Şükrü hocalar Müslüman kamuoyu şüphe ve üzüntülere düşmüştür diyerek hareket ve faaliyete geçtiler. Bunlar, hilafet demek hükümet demektir, hilafetin hak ve görevlerini yok etmek hiç kimsenin hiçbir meclisin elinde değildir davasını ortaya atmışlardı. Meclisin milletin ortadan kaldırdığı şahıs saltanatını hilafet makamında devam ettirmek ve padişahın yerine halifeyi geçirmek sevdasına düşmüşlerdi. Gerçekten de gerici bir grup Afyon Karahisar Milletvekili Hoca Şükrü imzasıyla İslam Hilafeti ve Büyük Millet Meclisi adıyla bir broşür yayınladı. Bu broşürün Ankara'da 15 Ocak 1923 tarihinde yayınlandığı ve bütün milletvekillerine dağıtıldığı bana İzmit'te bildirildi. Broşür üzerine sadece 1339-1923 yılı yazılmıştı. Fakat broşürün daha ben Ankara'dayken hazırlanıp bastırıldığı ve benim Ankara'dan ayrılış tarihim olan 14 Ocak 1923 gününün ertesinde ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştı. Şükrü Efendi Hoca ve arkadaşları, halife meclisin meclis halifenindir safsatasıyla, millet meclisini halifenin danışma kurulu ve halifenin meclisinin dolayısıyla devletin başkanı gibi göstermek ve kabul ettirmek istemişlerdir. Halife olan zatı ümitlendirecek bağlılık gösterileri. Efendiler, halife bulunan zatı ümitlendirecek bazı bağlılık gösterileri de dikkati çekiyordu. Gizli olarak yapılan bağlılık gösterileri ise bizim dışarıdan tahmin ettiklerimizden daha fazlaymış. Bu konuda bir fikir vermek olmak için o sıralarda İstanbul ve Trakya'da görevli memurumuz ve temsilcimiz olan Refet Paşa'nın o günlerde halifeye Konya adındaki bir atı sunması dolayısıyla kendi kardeşi ve aynı zamanda yaviri Rıfat Bey'e yazdığı şifreli telgrafla bu telgrafı halifenin baş yaviri vasıtasıyla verdiği cevabı olduğu gibi bilginize sunacağım. Şifre, Rıfat Bey'e, 5-1-1923. Konya'yı halife hazretlerine sunmak için getirmiştim. Yalnız şimdi ne durumda olduğunu görmedim. Cesaret edemiyorum. İstanbul'da bir hayvan bulunmayacağını anladığım için halife hazretlerinin başyaverlerinden de hayvan satın alınması hususunda acele etmemelerini rica etmiştim. Hayvanın halife hazretleri tarafından beğenilmesini Tanrı'nın bir lütfu sayıyorum. Büyük bir cüretkarlık olacağını bilmekle birlikte İstiklal Savaşı'nın tarihi bir hatırası olduğu için en sadık bir askerin bazar yadigarı olarak sunduğu Konya'nın halife hazretleri tarafından lütfen kabulüne ve halife hazretlerine duyurulmasına aracı olmalarını başyaver Şekip Bey'den rica ederim. Konya'yı ve bu şifreyi Şekip Bey'e hemen teslim ediniz. Refet, 7-1-1923. Trakya Fevkalade Temsilcisi Refet Paşa Hazretlerine saygıyla arz ederim. Pek sayın kardeşiniz Rıfat Bey'in teslim ettiği yüce şansınızdan gelen telgrafı Halife Hazretleri Efendimiz'e arz ettim. Peygamber vekili olan Halife Hazretleri gerek bir defa daha ifade buyurulan içten bağlılık duygularından ve gerek kendilerine sunulan Konya adındaki hayvandan dolayı pek hoşnut ve müteşekkir kaldılar. Aziz vatanımızın istiklalini korumak gibi pek kutsal ve yüce bir gayenin elde edilmesine çalışan büyük simalar arasında seçkin bir yeri olan yüksek şahsiyetlerinin de yiğitlik ve fedakarlık gösterdikleri el meydanlarından bir adamı sevimli ve güzel ata sahip olmakla iftihar ettiler. Yüce Cebrail, kainatın şerefi peygamberimiz hazretlerine peygamberliği bildirdiği gibi zat-ı devletinizde halife hazretlerine peygamberin vekili olduğunu bildirdiğinizden dolayı yüksek şahsiyetiniz kendilerine bütün ömürlerinin en mutlu ve kutsal bir olayını her zaman hatırlatacaktır. Yüksek şahsiyetlerinin bu aziz hatıraya karışmış olmaları dolayısıyla sık sık ve içinden gelen bir sevgiyle hatırlanacakları zaten bilirken bir de her gün anlaşıldığı üzere tatlı sabah rüzgarı gidişi bu ata binildikçe yüksek şahsiyetlerinin değerli hatırası yeniden anılacak ve canlanacaktır. Şu satırlarla Halife Efendimizin gerçekten tertemiz ve değerbilir duygularını ne derece kadar tercih edildiğini kestiremem. Bunu başaramadıysam eksiğimi zat-ı devletlerine, halife hazretlerine bizzat göstermiş ve ifade buyurmuş oldukları babacın sevgi ve okşayışlar daha önceden telafi etmiştir, kanaatiyle olmaktayım. Bu vesileyle ve sonuç olarak size Tanrı'nın gölgesi ve peygamberin vekili halife hazretlerinin özel selamlarını ve hayır dualarını bildirmek ve müjdelemekle şeref duyar, üstün saygılarının kabulünü rica ederim efendim hazretleri. Şekip Hakkı Başyaver. Bu yazışmaları ve karşılıklı sevgi gösterilerini biz ancak hilafetin kaldırılmasından ve halifenin soyundan gelen kimselerin memleketten çıkarılmasından sonra tesadüf eseri olarak öğrenebildik. Din oyunu aktörleri halifeyi bütün İslam dünyasını hükümdar yapmak istiyorlardı. Şunu arz etmeliyim ki Şükrü Efendi Hoca ile onu ve imzasını ileri süren politikacılar sultan veya padişah unvanını taşıyan bir hükümdar yerine unvanı halife olan bir hükümdar koyarak konuşmuşlar ve iddialarda bulunmuşlardı. Yalnız şu farkla ki herhangi bir memleket ve milletin hükümdarı yerine dünyanın dört bucağında kitleler halinde yaşayan türlü türlü ırktan 300 milyonluk bir topluluğa hüküm yürüten bir hükümdardan onun görev ve yetkilerinden söz etmişlerdi. Bu bütün İslam dünyasına hakim olacak büyük hükümdarın eline kuvvet olarak 300 milyon Muhammed ümmetinden yalnız 15 milyon Türk halkını lütfetmişlerdi. Halife adındaki hükümdar, yeryüzündeki bütün Müslümanların işlerini yönetecek, dünya işleriyle ilgili hükümlerden onların çıkarlarına en uygun olanları hakkında karar verecekti. Bütün Müslümanların haklarını savunacak, onların işlerine ve problemlerine etkili bir azim ve iradeyle sahip çıkacaktı. Halife adındaki hükümdar, yeryüzündeki 300 milyon Müslüman arasında adaleti sürekli olarak ayakta tutacak vatandaş haklarını gözetecek, güvenilir ve huzur bozucu olaylara engel olacak, Müslümanlara, başka dinlere bağlı olanlardan gelmesi muhtemel saldırıları önleyecekti. İslam topluluğunun güven içinde yaşamasını, gelişip kalkınmasını sağlayıcı çareleri hazırlamakla yükümlü bulunacaktı. Saygıdeğer efendiler, bu kadar kara cahil, dünya şartlarından ve gerçeklerden bu denli habersiz Şükrü Hoca ve benzerlerinin milletimizi kandırmak için İslami hükümler diye yayınladıkları safsataların gerçekte tekrarlanacak bir değeri yoktur. Ancak bunca yüzyıllar boyunca olduğu gibi bugün de milletlerin cahilliğinden ve bağnazlığından yararlanarak binbir türlü siyasi ve şahsi maksatla çıkar sağlamak için din alet ve vasıta olarak kullanmak teşebbüsünde bulunanların memleket içinde de dışında da varoluşu ne yazık ki daha bizi bu konuda söz söylemekten alıkoyamıyor. İnsanlık dünyasında din konusundaki uzmanlık ve derin bilgi her türlü hurafelerden arınarak gerçek bilim ve tekniğin ışıklarıyla tertemiz ve mükemmel oluncaya kadar din oyunu aktörlerine her yerde rastlanacaktır. Şükrü hocaların ne kadar anlamsız, mantıksız ve uygulama kabiliyetinden yoksun düşünce ve hükümler savurduklarını anlamamak için cidden hoca efendi gibi Allah'lık denilen yaratıklardan olmak lazımdır. Onların dediği gibi halifenin ve hilafetin otoritesi bütün dünya Müslümanları üzerinde geçerli olmak gerekince bütün varlığını ve kuvvet kaynaklarını yalnız halifenin emir ve yasaklarına bırakmakla Türk halkının omuzlarına bindirilecek yükün ne kadar ağır olacağını insaf edip düşünmek lazım gelmez miydi? Onların ileri sürdükleri gerekçe ve hükümlere göre halife adını taşıyan hükümler Çin, Hint, Afgan, İran, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen, Asir, Mısır, Trablus, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan, kısacası dünyanın dört köşesindeki İslamların ve İslam memleketlerinin işlerinde yetki sahibi olacaktı. Bu hayalin hiçbir zaman gerçekleşmemiş olduğu bilinmektedir. İslam topluluklarının başka başka maksatlarla birbirinden ayrıldıkları, Emevilerin Endülüs'te, Alevilerin Kuzey Afrika'da, Fatımilerin Mısır'da, Abbasilerin Bağdat'ta birer hilafet yani saltanat kurdukları, hatta Endülüs'te her bin kişilik bir topluluğun bir halifesiyle bir minbere olduğu Hoca Şükrü imzalı broşürde de yer almıştır. Bu tarihi gerçeği bilmezlikten gelerek hemen hepsi yabancı devletlerin idaresi altında bulunan veya bağımsız olan Müslüman milletlere ve devletlere halife adı altında bir hükümdar tayin etmek akıl ve gerçekle bağdaştırılabilir miydi? Hele böyle bir hükümdarın mevkini korumak için bir avuç Türkiye halkını o hükümdarın emrine vermek, onu yok etmek için uygulana gelen tedbirlerin en etkilisi olmaz mıydı? Halifenin görevi ruhani değildir, hilafetin temeli maddi iktidar hükümet kuvvetidir diyenlerin, hilafetin devlet, halifenin devlet başkanı olduğunu ifade ve ispat ettikleri ve maksatlarının halife unvanını taşıyan bir zatı Türkiye Devleti'nin başkanlığına geçirmek olduğu kolaylıkla anlaşılabiliyordu. Saygıdeğer efendiler, Şükrü Hoca Efendi'nin ve politikacı arkadaşlarının siyasi maksatlarını açıktan açığa ortaya koymayıp bunu bütün İslam dünyasına mal etmek istedikleri dini bir konu olarak ele almaları, hilafet oyuncağının ortadan kaldırılmasını çabuklaştırmaktan başka bir sonuç vermemiştir. Hilafet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için yaptığım açıklamalar. Hilafet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için her yerde gerektiği kadar konuştum ve açıklamalarda bulundum. Kesin olarak belirttim ki milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına, işlerine, bağımsızlığına, unvanı ne olursa olsun hiç kimseyi karıştıramayız. Milletin kendisi kurduğu devleti ve onun bağımsızlığını korumaya ve sonsuz olarak da koruyacaktır. Millete anlattım ki bütün Müslümanları içine alan bir devlet kurmak göreviyle yükümlüymüş gibi hayal edilen bir halifenin görevini yerine getirebilmesi için Türkiye Devleti ve onun bir avuç nüfusu halifenin emrine tabi tutulamaz. Millet buna razı olamaz. Türk halkı bu kadar büyük bir sorumluluğu, bu kadar mantıksız bir görevi üzerine alamaz. Milletimiz yüzyıllarca bu anlamsız ve boş görüşten hareket ettirildi. Fakat ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı. Yanan çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlatlarının sayısını biliyor musunuz dedim. Suriye'yi Irak'a elden çıkarmamak için, Mısır'da barınabilmek için, Afrika'da tutunabilmek için ne kadar insan telef oldu bunu biliyor musunuz? Ve sonuç ne oldu görüyor musunuz dedim. Halifeye dünyaya meydan okutmak ve onu bütün İslam dünyasının işlerinde söz ve yetki sahibi kılmak düşüncesinde olanlar bu görevi Anadolu halkından değil, onun 8-10 katı nüfusa sahip olan büyük Müslüman kitlerinden beklemelidirler. Yeni Türkiye'nin ve yeni Türkiye halkının artık kendi varlık ve mutluluğundan başka düşünecek bir şeyi yoktur. Başkalarına verilecek bir zahmet kalmamıştır dedim. Bir başka noktayı da halka hiç açıklayabilmek için şunları söyledim. Bir an için farz edelim ki dedim, Türkiye söz konusu görevi kabul etsin. Bütün İslam dünyasını bir noktada birleştirerek yönetmek gayesine yürüsün ve başarmış da olsun. Pekala ama uyruğumuz ve idaremiz altına almak istediğimiz milletler derlerse ki, bize büyük hizmetler ve yardımlar yaptınız, teşekkür ederiz. Fakat biz bağımsız kalmak istiyoruz. İstiklal ve hakimiyetimize kimsenin karışmasını uygun bulmayız. Biz kendi kendimizi yönetmeye muktediriz. O zaman Türk halkının bütün bu gayret ve fedakarlığı yalnızca bir teşekkür ve dua almak için mi göze alınacaktır? Görülüyordu ki boş bir istek ve heves için, bir vehim ve hayal için Türk halkını mahvetmek istiyorlardı. Hilafet ve halifeye görev ve yetki vermek düşüncesinin temelinde yatan esas bundan ibaretti. Efendiler, halka sordum. Bir İslam devleti olan İran ve Afganistan, halifenin herhangi bir yetkisini tanır mı, tanıyabilir mi? Haklı olarak tanıyamaz. Çünkü böyle bir yetki devletinin istiklalini, milletinin hakimiyetini ortadan kaldırır. Millete şunu da hatırlattım ki, kendimizi dünyanın hakimi zannetmek gafleti artık devam etmemelidir. Dünyanın durumunu ve dünyadaki gerçek yerimizi tanımamaktaki gafletle, gafilleri uymakla milletimizi sürüklediğimiz felaketler yetişir. Bile bile aynı faciaya devam ettiremeyiz. Efendiler, İngiliz tarihçilerinden Wells 2 yıl önce yayınlanan bir tarih yazdı. Eserinin son sayfaları dünya tarihinin gelecekteki safhası başlığı altında bazı düşünce ve görüşler için almaktadır. Bu görüşlerin yönelmiş olduğu hedef birleşik bir dünya devletidir. Wells bu bölümde birleşik bir dünya devletinin nasıl kurulabileceğini ve böyle bir devletin önemli ayırıcı özellikleriyle ilgili tasavvurlar anlatıyor. Adaletin ve tek bir kanunun hakimiyeti altında dünyamızın ne durumda bulunacağını tahayyül ediyor. Wells, bütün hakimiyetler tek bir hakimiyet içinde eritilmezse, milliyetlerin üstünde bir kuvvet meydana çıkmazsa dünya mahvolacaktır diyor ve gerçek devlet, çağdaş hayat şartlarının bir zaruret haline getirdiği birleşik dünya devletinden başka bir şey olamaz. Hiç şüphe yoktur ki, insanlar kendi icatları altında ezilmek istemezlerse er geç birleşmeye mecbur olacaklardır görüşünü ileri sürüyor. İnsanlığın dayanışması ile ilgili büyük hayallerin sonunda gerçekleşmesi için ne yapmak ve neyin önüne geçmek gerekeceğinin doğru olarak bilinmediği ve saldırgan bir dış siyaset geleneğine sahip olan devletlerin birleşik bir dünya devleti tarafından güçlükle temsil edilebileceği de bildiriliyor. Wells'in Avrupa ve Asya'nın felaketleri ve ortak ihtiyaçları belki dünyanın bu iki parçasındaki milletlerin bir dereceye kadar birleşmesine yardım edecektir. Olabilir ki dünya ölçüsünde bir birleşmeye gidilmeden önce bir sıra bölgesel birleşmeler yapılabilir şeklindeki düşüncelerini de kaydedeyim. Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların şimdiye kadar kavgalar, çirkeflikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir sefalethanede yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekaları zehirleyen zararlı tohumları yok etmeye karar vermesi gibi şartların gerçekleşmesini gerektiren birleşik bir dünya devleti kurma hayalinin tatlı olduğunu inkar edecek değiliz. Türkiye'ye musallat olmamak şartıyla hilafetçileri ve panislamizm taraftarlarını memnun etmek için bu tasavvur ve tahayyül bir dereceye kadar bizde de tasvir edilmişti. Ortaya atılan görüş şuydu: Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da ve diğer kıtalarda yaşayan Müslüman toplumları gelecekte herhangi bir gün kendi irade ve arzularını kullanacak bir güç ve özgürlüğe kavuşurlar ve o zaman lüzumlu ve yararlı görürlerse çağın gereklerine uygun bir takım uyuşma ve birleşme noktaları bulabilirler. Şüphesiz her devletin, her toplumun birbirinden karşılayabileceği ihtiyaçları vardır. Karşılıklı çıkarları olacaktır. Tasarlanan bu bağımsız İslam devletlerinin yetkili temsilcileri bir araya gelip bir kongre yaparlar ve falan ve filan İslam devletleri arasında şu veya bu ilişkiler kurulmuştur. Bu ortak ilişkileri korumak ve bu ilişkilerin gerektirdiği şartlar içinde birlikte hareket sağlamak için bütün İslam devletlerinin temsilcilerinden kurulu bir meclis oluşturulacaktır. Birleşmiş olan İslam devletleri bu meclisin başkanı tarafından temsil edilecektir derlerse ve isterlerse işte o zaman o birleşik İslam devletini hilafet ve ortak meclisin başkanlığına seçilecek zata da halife unvanını verirler. Yoksa herhangi bir İslam devletinin bir kişiye bütün İslam dünyasının işlerini yok etme ve yürütme yetkisini vermesi akıl ve mantığın hiçbir zaman kabul edemeyeceği bir durumdur. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda düğüm noktaları. Efendiler, hilafet ve din konularıyla uğraşıldığı sıralarda Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki bir noktanın halkın ve özellikle aydınların kafasında düğümlenip kaldığını öğrendik. Bu düğüm kanunda Cumhuriyet'in ilanından sonra da bırakıldığı gibi kanuna düğüm teşkil edecek ikinci bir noktanın daha sokulmuş olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyememişlerdi ve bugün de gizlememektedirler. Bu noktaları açıklayayım. 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat Esasiye Kanunu'nun 7. ve 21 Nisan 1924 tarihli Teşkilat Esasiye Kanunu'nun 26. maddesi Büyük Millet Meclisi'nin görevlerinden söz eder. Maddenin başında meclisin ilk görevi olmak üzere şeriat hükümlerinin yürütülmesi yer alır. İşte bunun nasıl bir görev ve şeriat hükümlerinden maksadın ne olduğunu anlamakta sıkıntı çekenler vardır. Çünkü sözü geçen maddede Büyük Millet Meclisi'nin kanunları yapmak, değiştirmek, yorumlamak, yürürlükten kaldırmak ve bunun gibi belirtilen ve sayılan o kadar geniş kapsamlı ve açıktır ki şeriat hükümlerinin yürütülmesi diye ayrıca ve başlı başına bir klişenin yer alması gereksiz sayılmaktadır. Çünkü şeriat demek kanun demektir. Şeriat hükümleri demek, kanun hükümleri demekten başka bir şey değildir ve olamaz. Başka türlüsü çağdaş hukuk anlayışıyla bağdaştırılamaz. Bu böyle olunca şeriat hükümleri deyimiyle kastedilen anlam ve kavramın büsbütün başka bir şey olması gerekir. Efendiler, ilk teşkilat esasiye kanununu hazırlayanlara bizzat başkanlık ediyordum. Yapmakta olduğumuz kanunla şer'i hükümler deyiminin bir ilişkisi olmadığını anlatmak için çok çalıştık. Fakat bu deyimi kendi zanlarınca bambaşka anlam verenleri inandırmak mümkün olmadı. İkinci nokta efendiler, yeni teşkilat esasiye kanununun ikinci maddesinin başında yer alan Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesidir. Bu cümle daha teşkilat esasiye kanununa geçmeden çok önce İzmit'te İstanbul ve İzmit basın mensupleriyle yaptığımız uzun bir görüşme ve sohbet sırasında karşımdakilerden birine şu sorusuyla karşılaştım. Yeni hükümetin dini olacak mı? İtiraf edeyim ki böyle bir soruyla karşılaşmayı hiç istemiyordum. Sebebi pek kısa olması gereken cevabın o günkü şartlara göre ağzımdan çıkmasını henüz istemeyişimdir. Çünkü vatandaşları arasında çeşitli dinlere bağlı unsurlar bulunan ve her dinden olanlar hakkında adaletli ve tarafsız davranmak, mahkemelerinde vatandaşları ve yabancılar için adaleti eşit ölçülerle uygulamakla yükümlü bulunan bir hükümetin bu tabii sıfatının şüpheli yoruma yol açabilecek vasıflarla sınırlandırılması elbette doğru değildir. Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir dediğimiz zaman bunu herkes anlar. Hükümetle olan resmi işlemlerde Türk dilinin geçerli olması gereği herkes tabii bulur. Fakat Türkiye Devleti'nin dini İslam dinidir cümlesi aynı şekilde mi anlaşılacak ve kabul edilecektir? Bu elbette açıklanmaya ve yorumlanmaya muhtaçtır. Efendiler, karşımdaki gazetecinin sorusunu hükümetin dini olamaz diyemedim. Aksini söyledim. Vardır efendim, İslam dinidir dedim. Fakat hemen arkasından İslam dininde düşünce özgürlüğü vardır cümlesiyle cevabımı açıklamak ve yorumlamak gereğini duydum. Demek istedim ki devlet düşünce ve vicdana saygı göstermekle kayıtlı ve yükümlü olur. Karşımdaki gazeteci verdiğim cevabı akla yatkın bulmadı ki sorusunu şu tarzda tekrarladı. Yani devlet bir dine bağlı kalacak mı? Kalacak mı kalmayacak mı bilemem dedim. Konuyu kapatmak istedim fakat mümkün olmadı. O halde denildi, herhangi bir konuda inançlarım ve düşüncelerim doğrultusunda bir fikir ortaya atmaktan hükümet beni engelleyecek veya cezalandıracaktır. Oysa herkes kendi vicdanını susturmaya imkan gösterecek mi? O zaman iki şey düşündüm. Biri yeni Türkiye Devleti'nde her ergin şahıs dinini seçmekte serbest olmayacak mıdır sorusu. Diğeri Hoca Şükrü Efendi'nin bazı yüksek din arkadaşlarımızla birlikte düşündüklerimizi şeriat kitaplarında yer almış belirli ve değişmez İslami hükümleri yayınlayarak maalesef yanıltıldığı görülen İslam kamuoyunu aydınlatmayı boynumuza borç bir görev saydık girişinden sonra yer alan İslam halifesinin görevi dinin emirlerini korumak ve kollamakta peygamberin yerini tutmaktır. Dini hükümler korumakta da Yüce Peygamber Efendimizin vekilliğini yapmaktır sözleri. Oysa hocanın sözlerini uygulamaya kalkışmak, milli hakimiyeti, vicdan hürriyetini kaldırmaya çalışmaktı. Bundan başka hocanın bilgi dağarcığında Yezidler zamanında yazdırılmış istibdat rejimine has formüller bulunmuyor muydu? O halde ne anlama geldiği ve ne kastedildiği artık herkesçiliğinden iyi anlaşılmış bulunan devlet hükümet kavramlarını ve millet meclislerinin görevlerini din ve şeriat kılıklarına bürüyerek kim ve niçin aldatılacaktır? Gerçek bundan ibaret olmakla birlikte o gün İzmit'te basın mensuplarıyla bu konuda daha fazla görüşmekte yarar yoktu. Cumhuriyetin ilanından sonra da yeni teşkilat esasiye kanunu yapılırken laik devlet deyiminden dinsizlik anlamı çıkarmak eğiliminde olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek için kanunun ikinci maddesini anlamsız kılan bir deyimin sokulmasına göz yumulmuştur. Kanunun gerek 2. ve gerek 26. maddelerinde fazladan yer alan, yeni Türkiye Devleti'nin ve Cumhuriyet rejimimizin çağdaş karakterleriyle bağdaşmayan deyimler, İnkılap ve Cumhuriyet'in o gün için sakıncalı görmediği tavizlerdir. Millet bu fazlalıkları Teşkilat-ı Esasiye Kanunumuzdan ilk fırsatta kaldırmalıdır. Halk Partisi'ni kurma teşebbüsü. Saygıdeğer efendiler, her yerde siyasi parti kurma konusunda da halkla uzun sohbetler yaptım. 7 Aralık 1922 tarihinde Ankara basını vasıtasıyla halkçılık ilkesine dayanan ve Halk Partisi adını taşıyan siyasi bir parti kurmak niyetinde olduğumu açıklayarak bu partinin nasıl bir program yapması gerekeceği konusunda bütün vatanseverlerin ilim ve fen adamlarının yardım işbirliğine başvurmuştum. 9 ilke ve partimizin ilk programı. Gerek bazı kimselerden aldığım yazılı düşüncelerden ve gerek halkla yaptığım görüşmelerden çok yararlandım. Sonunda 8 Nisan 1923 tarihinde görüşlerimi 9 ilke halinde tespit ettim. İkinci Büyük Millet Meclisi'nin seçimi sırasında yayınlayarak ilan ettiğim bu program partimizin kuruluşuna temel olmuştur. Bu program bugüne kadar ele alıp gerçekleştirdiğimiz bütün önemli hususları için alıyordu. Bununla birlikte programa girmemiş önemli ve esaslı bazı konular da vardı. Örnek olarak Cumhuriyet'in ilanı, şer'i vekaletinin medrese ve tekkelerin kaldırılması, şapka giyilmesi gibi. Yayınladığım programı bir siyasi parti için yetersiz kısa bulanlar oldu. Halk Partisi'nin programı yoktur dediler. Gerçekten de ilkeler adı altında bilinen programımız itiraz edenlerin gördükleri ve bildikleri şekilde bir kitap değildi. Fakat temel ilkeleri içine alıyordu ve pratikti. Bizde uygulanması imkansız düşünceleri, nazari bir takım ayrıntıları yaldızlayarak bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmadık. Milletin maddi ve manevi alandaki yenileşmesi ve gelişmesi yolunda söz ve teoriyle iş ve icraata önem vermeyi tercih ettik. Bununla birlikte hakimiyet milletindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında hiçbir makam milli mukadderata hakim olamaz. Bütün kanunların düzenlenmesinde, her türlü teşkilatta, yönetimin bütün ayrıntılarında, genel eğitimde, ekonomi konularında, milli hakimiyet esasları çerçevesinde hareket edilecektir. Saltanatın kaldırılması ile ilgili karar değişmez bir kanun hükmüdür gibi bilinmesi gerekli önemli noktalar, mahkemelerde reform yapılacağı bütün kanunlarımızın hukuk ilminin verilerine göre yeni baştan düzenlenip tamamlanacağı, vergide aşar usulünün değiştirileceği, milli bankaların sermayesinin artırılacağı, muhtaç olduğumuz demir yollarının yapımına, öğretim birliğinin sağlanmasına derhal teşebbüs edileceği, fiili askerlik süresinin indirileceği, memleketin imarına çalışılacağı ve bunun gibi önemli ve acil ihtiyaçlar ilkeler dışında bırakılmamıştı. Barış konusundaki görüşümüzün de mali, iktisadi ve idari alandaki bağımsızlığımızı mutlaka sağlamak şartıyla barışın gelmesine çalışmak olduğunu söyledik. Hilafet makamının bütün İslam dünyasına ait bir makam olabileceğine de işaret ettik. İlkeler Halk Partisi'nin kuruluşu ve faaliyet göstermesi için yeterli oldu. Partinin adına daha sonra Cumhuriyet kelimesi de eklenerek bilindiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi adı verildi. Lozan Konferansı görüşmeleri kesildi. Efendiler, yine Lozan Konferansı'na temas edeceğim. Konferans 4 Şubat 1923 tarihinde kesildi. 2 aya yakın bir süre devam eden görüşmelerin özeti olmak üzere, İtilaf Devletleri temsilcileri delegeler heyetimize bir barış tasarısı verdiler. Bu tasarı, anlam ve öz bakımından istiklalimize zarar veren şartları içine alıyordu. Özellikle adli, mali ve iktisadi konularla ilgili maddeleri çok ağırdı. Bunun için bu tasarıyı kesinlikle reddetmek zorundaydık. Delegeler heyetimiz bu tasarıya karşılık bir mektup verdi.